Ayrım 7.
Kendine bir tek basit soruyu sorarak, bu ben miyim? Bu şimdiye dek kendine sorduğun en önemli sorudur. Bunu hangi elbiseyi giymek gerektiğinden, hangi işi yapmak gerektiği, kiminle evlenmeli ve hatta evlenmeli mi evlenmemeli miye dek hayatında aldığın her karardan önce veya sonra sorabilirsin. Ve bu kesinlikle kendinde artık yapmak istemediğini söylediğin davranışları yakaladığında sorulması gereken anahtar bir sorudur. Ve bu uzun süredir devam eden karakter özelliklerini ve davranışları değiştirecektir. Dene. Tamam, deneyeceğim. Güzel. Kendimin kim olmadığına karar verdikten sonra ve kendimin geçmişim olduğum düşüncesinden kendimi kurtardıktan sonra kim olduğumu nasıl keşfedeceğim? Bu bir keşfetme yöntemi değil, bir yaratma yöntemidir. Kim olduğunu keşfedemezsin. Çünkü buna karar verdiğinde sıfırdan başlamalısın. Keşiflerinde bu kadar temelden karar veremezsin. Fakat tercihlerini temel alabilirsin. Olduğunu düşündüğün kişi değil, olmayı istediğin kişi ol. Bu büyük bir fark. Bu hayatındaki en büyük fark. Şimdiye kadar olduğunu sandığın varlık oldun. Şu andan itibaren en büyük isteklerinin bir ürünü olacaksın. Gerçekten de bu kadar çok değişebilir miyim? Elbette değişebilirsin. Fakat unutma, konu değişim değil ve bu yüzden de aniden kabul edilemez. Sen şimdi Tanrı'nın gözünde kabul ediliyorsun. Sadece değişmeyi seçtiğin, kendinin daha yeni bir şeklini seçtiğin için değişiyorsun. Benim kim olduğum ile ilgili olarak gördüğüm en büyük görüntünün en büyük versiyonu. Kesinlikle. Ve bu ben miyim gibi basit bir soru mu beni buna götürecek? Götürebilir de götürmeyebilir de. Fakat bu çok çok güçlü bir araçtır. Dönüşümlü olabilir. Güçlüdür çünkü meydana gelenlere göre anlam kazanır. Yaptığın şeyi açık hale getirir. Çoğu insanın ne yaptığını bilmediğini gözlemledim. Ne demek istiyorsun? Ne yapıyorlar? Kendilerini yaratıyorlar. Çoğu insan bunu anlamıyor. Ortaya çıkanın bu olduğunu, yaptıklarının bu olduğunu görmüyorlar. Bunun aslında tüm hayatın amacı olduğunu bilmiyorlar. Bunu bilmedikleri için de her kararın ne kadar önemli, ne kadar tesirli olduğunu düşünemiyorlar. Aldığın her karar ama her karar yaptığın şey ile ilgili değildir. Kim olduğun hakkındadır. Bunu gördüğünde ve anladığında her şey değişir. Hayatını farklı bir şekilde görmeye başlarsın. Tüm olaylar ve durumlar yapman gerekeni yapman için birer fırsata dönüşürler. Buraya bir görev nedeniyle geldik, öyle değil mi? Aa, evet, buna emin olabilirsin. Ruhunun amacı gerçekte kim olduğunu söylemek ve bildirmek, olmak ve ifade etmek, deneyimlemek ve tamamlamaktır. Peki kimdir bu? Kim olduğunu söylüyorsan o. Yaşadığın hayat senin bildirimindir. Seçimlerin seni tanımlar. Her hareket bir kendini tanımlama hareketidir. Ve evet, basit, bunun gibi birkaç kelimelik bir soru hayatını değiştirebilir. Çünkü bu soru, eğer sormayı hatırlayabilirsen, olup bitenleri yeni ve çok daha geniş şartlara ve çevreye yerleştirir. Özellikle soruyu karar verme anında sorarsan, karar verme anı olmayan bir zaman yoktur. Sürekli olarak kararlar alırsın. Karar almadığın hiçbir an yoktur. Uyurken bile kararlar alırsın. Aslında en önemli kararlarınızdan bazılarını uyurken alırsınız. Ve bazı insanlar uyanık göründükleri sırada bile uyumaktadırlar. Bir zamanlar birisi bir uyur gezerler gezegeninde olduğumuzu söylemişti. Bu gerçekten pek de uzak değil. Öyleyse sihirli soru bu, öyle mi? Sihirli soru bu. Birkaç kelimelik sihirli soru. Aslında iki adet birkaç kelimelik sihirli soru var. Bu sorular doğru zamanda sorulduklarında kişisel gelişiminde seni hiç tahmin etmediğin kadar hızlı bir şekilde ileri götürür. Bu sorular şunlardır. Bu ben miyim? Şimdi ne yapmaktan hoşlanırdım? Her hassas zamanda bu soruları sormak ve cevaplamak için verdiğin kararla yeni İncil'in öğrencisi olmaktan eğitmeni olmaya geçiş yaparsın. Yeni İncil mi? O da nedir? Zamanla dostum, her şey zamanı gelince, bundan bahsetmeden önce konuşacak çok şeyimiz var. Öyleyse bir kez daha suçluluk konusuna dönebilir miyim? Örneğin adam öldürmek, kadınlara veya çocuklara tecavüz etmek gibi kolayca affedilemeyecek korkunç şeyler yapan kişiler ne olacak? Tekrar söylemeliyim ki geçmişte yaptıkları onların kim olduklarını göstermez. Belki de başkalarının onları kim sandıklarını, hatta onların olduklarını sandıkları kişiyi gösterebilir. Fakat geçmişte yaptıkları onların gerçekte kim olduklarını göstermez. Fakat bu insanların çoğu bunu duyamaz. Kendi günahları içinde ya da hayatın onlara dağıttığı kartlar karşısında duydukları acıyla tükenmektedirler. Bazıları bunu tekrar yapacaklarından korkmaktadırlar. Bu nedenle de hayatlarını ümitsiz görürler, amaçsızdırlar. Hiçbir hayat amaçsız değildir ve hiçbir hayatında ümitsiz olmadığını söylemeliyim. Bunu bana daha önce de söylemiştin. Tekrar söylüyorum, korku ve suçluluk yegane düşmanlarınızdır. Eğer korkuyu bırakırsanız, korku da sizi kendi halinize bırakır. Eğer kendinizi suçluluktan kurtarırsanız, suçluluk da sizi terk eder. Bunu nasıl yaparız? Korku ve suçluluktan nasıl kurtulabiliriz? Buna karar vererek, bu sadece kişisel seçime dayanan keyfi bir karardır. Sadece kendin hakkındaki düşünceni ve ne hissetmeyi seçeceğini değiştirirsin. Tıpkı sizin Harry Palmer'ın dediği gibi sadece bir karar kişinin zihnini değiştirmesine ihtiyaç gösterir. Bir katil bile zihinsel tutumunu değiştirebilir. Bir tecavüzcü bile kendini yeniden yaratabilir. Çocukların ırzına geçen biri bile kurtulabilir. Tüm gereken kalbin ve ruhun ve zihnin derinliklerinde alınan bir karardır. Bu ben değilim. Bu yaptığımız kötülükler, ister büyük ister küçük, nasıl olursa olsun, her birimiz için işe yarar mı? Bu, hepiniz için işe yarar. Fakat eğer affedilmez bir şey yapmışsam, kendimi nasıl affedebilirim? Affedilmeyen hiçbir şey yoktur. Affetmeyi reddedeceğim kadar büyük hiçbir saldırı yoktur. En katı dinler bile bunu öğretirler. Kefaret konusunda görüş birliğine varamıyorlar. Yol konusunda görüş birliğine varamıyorlar. Fakat hepsi de bir yol olduğu konusunda anlaşıyorlar. Yol nedir? Eğer ben kendim saldırılarımın affedilmez olduğunu kabul ediyorsam kefareti nasıl kazanabilirim? Kefaret olanağı size ölüm olarak adlandırdığınız şeyle kendiliğinden gelir. Kefaretin sadece birlik olduğunu bilmelisiniz. Sizin ve diğerlerinin bir olduğunun farkına varmaktır. Ben de dahil olmak üzere her şeyle bir olduğunuzu anlamaktır. Bu deneyime öldükten hemen sonra, bedeninizden ayrıldıktan sonra sahip olacak, bunu hatırlayacaksınız. Tüm ruhlar kefaretlerini en ilginç yoldan deneyimlerler. Bir kez daha yeni tamamladıkları hayatın her anı boyunca ilerlerler ve sadece kendi görüş açılarından değil, o andan etkilenen herkesin görüş açısından bakarak deneyimlerler. Her düşünceyi tekrar düşünmeli, her kelimeyi tekrar söylemeli, her işi tekrar yapmalıdırlar ve bundan etkilenen her kişi üzerinde sanki kendileri diğer kişiymiş gibi, ki öyledirler, bunun etkisini deneyimlemelidirler. Kendilerinin deneyimsel olduklarını bilmelidirler. İşte bu anda hepimiz biriz sözü artık bir kavram değil, bir deneyim olacaktır. Bu canlı bir cehennem olabilir. Tanrı ile sohbetlerde cehennem gibi bir şeyin olmadığını söylediğini sanıyordum. Sizin ilahiyatları yarattığınız gibi ebedi bir işkence ve cezalandırma yeri yoktur. Fakat hepiniz, her biriniz yaptığınız seçimlerin ve aldığınız kararların etkisini ve sonuçlarını deneyimleyeceksiniz. Fakat bu gelişme ile ilgilidir, adalet değildir. Bu gelişim sürecidir, Tanrı'nın cezalandırması değil. Ve hayatınızı tekrardan gözden geçirmeniz sırasında bazılarının dediği gibi birisi tarafından yargılanmayacaksınız. Fakat şimdiki bedeninizde bulunan sizin bir görüntünüzün hayatın her anında deneyimlendiğinden de ötesini hepinizin deneyimlendiğini deneyimlemeniz sağlanacaktır. Bu gene de acılı olabilecekmiş gibi görünüyor. Değildir, acı değil, sadece farkındalık deneyimleyeceksiniz. Tamamen her anının ve onun kapsadığıyla derin bir şekilde uyumlu olacak, onun farkına varacaksınız. Bu acılı değil, daha çok aydınlatıcı olacaktır. Peki, değil de aha mı demeliydim? Kesinlikle. Peki, eğer demiyorsak neden olduğumuz acı ve verdiğimiz zarar için ödenen bedel nerede? Tanrı sizin ödediğiniz bedelle ilgilenmez. Tanrı sizin ilerlemenizle ilgilenir. Bu üzerinde yürüdüğünüz gelişim yoludur. Cehenneme giden yol değil. Hedef farkındalıktır. Ödül veya ceza vermek değil. Tanrı bizim geri dönmemizle ilgilenmemektedir. Tanrı sadece bizim tekrar anlamamızı istemektedir. Fena değil. Hiç fena değil. Evet, sanırım önemli olan bu konuda endişesiz olmamız. Yıllarımı suçluluğa batmış olarak geçirdim ve bazı insanlar sonsuza dek suçluluk duygusuna bağlı olarak yaşanması gerektiğini düşünmektedirler. Fakat suçluluk ve pişmanlık veya keder aynı şey değildir. Bir şey yüzünden suçluluk duymaktan vazgeçmem, bundan dolayı pişman olmadığım ya da kederlenmiyorum anlamına gelmez. Pişmanlık öğreticiyken suçluluk duygusu sadece zayıflatıcıdır. Kesinlikle haklısın, iyi söyledin. Suçluluk duygusundan kurtulduğumuzda senin de söylediğin gibi kendi hayat yolumuzda ilerleyebiliriz. Onlardan değerli şeyler yaratabiliriz. Böylece kendimizle tekrar dost olabiliriz ve bu sayede seninle de dost olabiliriz. Gerçekten de olabilirsiniz. Kendinizin gerçekten kim olduğunuzu bildiğinizde ve sonunda anladığınızda kendinizle yeniden dost olabilir, kendinizi sevebilirsiniz ve kendinizi tanıdığınızda beni de tanırsınız. Ve Tanrı ile gerçek, yürüyen bir dostluk kurmanın ilk adımı tamamlanmış olur. Evet, senin dediğin kadar basit olmasını dilerdim. Öyledir, bana güven. 6. Bu ikinci adım değil mi? Evet, bu ikinci adım ve çok büyük. Çok büyük, çünkü sana güvenip güvenemeyeceğimi bilemiyorum. Dürüstlüğün için teşekkürler. Gerçekten üzgünüm. Üzülme, dürüst olduğun için asla üzülme. Söylediğim şey için üzgün değilim. Seni incittiğim için üzgünüm. Beni incitemezsin. Burası önemli. Seni incitemez miyim? Hayır. Korkunç bir şey yapsam dahi mi? Korkunç bir şey yapsan dahi. Öfkelenmez ve beni cezalandırmaz mısın? Hayır, yapmam. Yani dışarı çıkabilir ve canım ne istiyorsa yapabilirim. Bunu her zaman yapabilirdin. Evet, fakat bunu istemedim. Daha sonra cezalandırılma korkusu beni hep durdurdu. Kötü olmaktan vazgeçmek için Tanrı'dan korkman mı gerekli? Bazen evet, bazen beni yolumu şaşırmaya teşvik eden şey çok güçlü olduğunda öldükten sonra bana ne olacağı korkusu değil, fakat ölümsüz ruhum için duyduğum korku tıpkı itici bir güç gibi beni durdurur. Gerçekten mi? Yani o kadar kötü şeyler yapmak istiyorsun ki eğer onları yaparsan ölümsüz ruhunu kaybedeceğinden korkuyorsun. Evet, hayatımda bu duruma uyan bir örnek aklıma geliyor. Neymiş bu? Şimdi mi? Şimdi burada Tanrı'nın ve herkesin önünde bunu söylememi mi istiyorsun? Zekice, evet devam et. İtiraf ruha iyi gelir. Pekala, eğer bilmek istiyorsan intihar. İntihar etmek mi istedin? Önceleri çok ciddi düşünüyordum ve şaşırmış gibi yapma, hepsini biliyorsun. Beni durduran sendin. Sevgi ile, korku ile değil. İçinde biraz korku da vardı. Var mıydı? Kendi hayatımı aldığımda bana olabileceklerden korktum ve aramızdaki diyaloğa başladık. Evet. Ve şimdi 3 adet Tanrı ile sohbetlerden sonra hala benden korkuyor musun? Hayır. Güzel. Sadece bazen inanmıyorum. Ne zaman? Sana güvenmediğim zaman, güvenemediğim şey, verdiğin garip sözlerden çok senin benimle konuşman sanırım. Hala Tanrı'nın seninle konuştuğuna inanmıyor musun? Bu okuyucularına çok ilginç gelecek. Ne ilginç gelecek, benim insan olduğumu? Sanırım benim insan olduğumu biliyorlar. Evet, fakat sanırım senin bazı konularda aydınlanmış olduğunu, en azından senin Tanrı ile konuştuğuna inandığını düşünüyorlar. İnanıyorum. Bu da iyi. Sadece bazen inanmıyorum. Ne zaman inanmıyorsun? Senin bana söylediğin şeye inanabileceğimi hissetmediğim zaman. Bu ne zaman oluyor? Doğru olamayacak kadar güzel oldukları zaman. Anlıyorum. Korkuya kapılıyorum. Eğer doğru değilse ne olacak? Ya bunların hepsini uyduruyorsam, ya onun söylemesini istediğim her şeyi söyleyen bir tanrı yarattıysam, ya sen sadece duymak istediğim şeyi söylüyorsan ve ben de bu sayede davranışımı devam ettirmem gerektiğini doğrulayabiliyorsam, demek istediğim senin dediğin şeyi temel alarak cezadan muaf olarak istediğim her şeyi yapabilirim, endişe yok, kargaşa yok, tartışma yok. Sonrasında ödenecek bir bedel yok. Cehennemin çanları aşkına kim böyle bir tanrı istemez ki? Görünüşe göre sen. Fakat istiyorum, sadece bazen istemiyorum. Ne zaman? Korktuğum zaman, sana güvenemeyeceğimi düşündüğüm zaman. Başına ne gelmesinden korkuyorsun? Yani senin söylediğin şeylere inansam ve senin gerçekten Tanrı olmadığın ortaya çıkarsa mı? Evet, korkarım Tanrı beni cehenneme atacaktır. Neden? Eğlenceli bir sohbet yaptın diye mi? Tek ve gerçek Tanrı'yı inkar ettiğim ve diğer insanlara da bunu yapmaları için öncülük ettiğim için, başka insanlara hareketlerinin önemsiz olduğunu ve bu nedenle de bazı insanların artık senden korkmadıkları için başka durumda yapmayacakları şeyleri yapmalarına neden olduğum için. Kendinin gerçekten bu kadar güçlü olduğunu mu sanıyorsun? Hayır, sadece diğer insanların bu kadar kolay etkilendiklerini düşünüyorum. Öyleyse neden onların kendilerini yok edeceği davranışlarını durdurmak için benim korkulması gereken biri olduğumu söyleyenlerden yeterince etkilenmiyorlar? Ha. Din insanlara eğer bana şu ya da bu şekilde inanmazlarsa ve bazı davranışlarından vazgeçmezlerse onları cehenneme göndereceğimi söyleyerek yüzyıllardan beri var olmaktadır. Biliyorum. Peki bu davranışların durduğunu görüyor musun? Hayır, pek değil. Hep olduğu gibi insan ırkı kendi kendini öldürüyor. Aslında her zamankinden daha hızlı bir şekilde. Çünkü şimdi toplu imha silahlarınız var. Ve şimdi birbirimize karşı hiç olmadığımız kadar acımasızız. Benim görüşüm de öyle. Öyleyse yüzyıllar, hatta bin yıllar boyunca insanlar dinden kolayca etkilenmemişken senin bir şekilde onları kolayca etkilediğini ve onların hareketlerinden kişisel olarak sorumlu olduğunu düşündüren nedir? Bilmiyorum. Sanırım hareketlerimi dengelemek için bir kez daha düşünmem gerek. Neden? Eğer hareketlerini dengelemezsen ne yapmaktan korkuyorsun? Ta damların tepesinden sonunda sevebileceğim bir tanrı bulduğumu haykırdım. Tanrımla tanışmak ve benim yaptığım gibi onu tanımak için herkesi çağırdım. Hayatına dokunduğum herkesle senin hakkında bildiğim her şeyi paylaştım. İnsanları senin korkundan kurtardım ve bu sayede de birbirlerine karşı duydukları korkudan, onları ölüm korkularından kurtardım. Ve bunun için Tanrı'nın seni cezalandıracağına mı inanıyorsun? Eğer senin hakkında yanılıyorsam cezalandıracaksın ya da o cezalandıracak ya da her neyse. Ben cezalandırmayacağım. Ah Neil, Neil, Neil, eğer en büyük suçun sevgi dolu bir tanrı portresi çizmekse sanırım bunun için affedilirsin. Tabii daha hala ödüllendirici ve cezalandırıcı bir tanrıya inanmakta ısrar ediyorsan. Ve eğer diğer insanlar benim yüzünden öldürmek, tecavüz ya da yalan söylemek gibi kötü şeyler yapıyorlarsa, öyleyse zamanın başlangıcından beri süregelen inanış sistemine karşı konuşan ya da yazan her düşünür benzer şekilde insanların yaptıkları nedeniyle suçlu olmalı. Belki de öyledirler. İnanmak istediğiniz Tanrı bu türde mi? Seçtiğiniz Tanrı bu mu? Bu bir seçim sorunu değil. Bir tanrı süpermarketinde değiliz. Bu konuda bir seçim yapamayız. Tanrı tanrıdır ve bu gerçeği anlasak daha iyi olacak. Yoksa doğrudan cehenneme gideriz. Buna inanıyor musun? Hayır, sadece bazen. Ne zaman? Sana güvenmediğim zaman. Tanrının iyiliğine ve Tanrının koşulsuz sevgisine inanmadığım zaman. Bizi yeryüzünde bulunan hepimizi başka bir tanrının çocukları olarak gördüğüm zaman. Bu çok sık oluyor mu? Sık sık bu şekilde hissediyor musun? Hayır, bunun çok sık olmadığını söylemeliyim. Böyle hissediyordum. Evet, bunu durmadan hissediyordum. Fakat sohbetlerimiz başladığından beri yapmıyorum. Pek çok şey hakkındaki fikrimi değiştirdim. Aslında fikrimi değiştirmedim. Aslında yaptığım şey, Tanrı hakkında kalbimde hep bildiğim ve inanmak istediğim şeye inanmama izin vermekten ibaretti. Bu senin için o kadar kötü müydü? Kötü mü? Hayır, iyiydi. Tüm hayatım değişti. Tekrardan senin erdemine inanmayı başardım ve böylece kendi erdemime de inanmayı başardım. Senin yaptığım her şey için beni affedeceğine inanabildiğimden ben de kendimi affedebildim. Bir gün bir şekilde bir yerde Tanrı'nın beni cezalandıracağına inanmaktan vazgeçtiğim için kendimi cezalandırmaktan vazgeçtim. Şimdi ise cezalandırıcı bir Tanrı'ya inanmamanın kötü bir şey olduğunu söyleyenler var. Fakat ben bundan sadece iyilik geleceğine inanıyorum. Çünkü eğer işe yarar bir şey yapacaksam, örneğin hapiste olsam bile bir başkasına zarar vermekten, suçlu ya da kendine zarar veren mahkumu bundan vazgeçirmeye çalışmak için kendimi affetmek ve kendimi cezalandırmaktan vazgeçmek zorunda kalacağım. Mükemmel, anlıyorsun. Anlıyorum. Gerçekten sohbetlerimiz sırasında söylediğim hiçbir şeyden vazgeçmedim. Şimdi sadece bir araca ihtiyacım var. Sonunda seninle gerçek bir dostluk yaratmak için kullanabileceğim bir araca. Burada sana bir araçlar veriyorum. Evet, veriyorsun. Hatta ben sormadan önce sen cevabını verdin. Her zaman olduğu gibi. Her zaman olduğu gibi. Öyleyse söyle bana, güvenmeyi nasıl öğrenebilirim? Güvenmeyerek. Güvenmeyi güvenmekten vazgeçerek mi öğrenebilirim? Doğru. Bu konuda bana yardımcı ol. Senden hiçbir şey istemezsem ya da beklemezsem herhangi bir şey için sana güvenmem gerekir mi? Sanırım gerekmez. Doğru söylüyorsun. Öyleyse en üst düzeyde güven, güven duygusuna sahip olmamaktır. Gene doğru konuşuyorsun. Fakat senden hiçbir şey istememe ya da beklememe tutumunu nasıl kazanabilirim? Zaten sahip olduğunu anlayarak, ihtiyacın olan her neyse, onun zaten senin olduğunu, sen daha istemeden benim ihtiyacına cevap vereceğimi bilerek, bu nedenle istemek, talep etmek gerekli değildir. Çünkü zaten sahip olduğum bir şeyi istemem gerekmez. Kesinlikle. Fakat madem ona sahibim, neden hala ona ihtiyacım olduğunu düşünüyorum? Çünkü zaten ona sahip olduğunu bilmiyorsun. Bu bir anlayış meselesi. Yani bir şeye ihtiyacım olduğunu düşünürsem ona ihtiyaç duyuyorum. Ona ihtiyacın olduğunu düşünüyorsun. Fakat eğer Tanrı'nın tüm ihtiyaçlarımı karşılayacağını bilirsem o zaman ihtiyacım olduğunu düşünmem. Bu doğru. İşte bu nedenle inanç bu kadar güçlüdür. Eğer tüm ihtiyaçlarının karşılanacağına inanç duyarsan teknik olarak da hiçbir ihtiyacın kalmaz ve bu gerçektir. Senin deneyimin haline gelir ve böylece inancın da doğrulanmış olur. Demek ki tüm yapman gereken anlayışını değiştirmendir. Ne umuyorsam onu mu bulurum? Evet, onun gibi bir şey. Gerçek bir usta, ümit etme alanının dışında yaşar, olandan daha fazlasını ummaz ve hiçbir şey istemez. Neden? Çünkü zaten her şeye sahip olduğunu bilir. Bu nedenle de herhangi bir özel zamanda meydana gelenin tamamıyla bütünün bir parçası olduğunu mutlulukla kabul eder. Her şeyin mükemmel olduğunu, hayatın kendi kendini açığa vuran bir mükemmellik olduğunu bilir. Bu şartlar altında güven gerekli değildir. Ya da başka bir şekilde söylersek, güven bilmek haline gelir.